Ayrım 34.
Kont'la ben, iki rahiple ve papazla birlikte gece ölüyü bekledik. Mum ışığı altında, yatağında upuzun yatan, o kadar acılar çektiği bu yatakta, şimdi sükunet içinde bulunan ölüyü. Bu olay, ölümle kurduğum ilk yakınlık oldu. Bütün gece boyunca gözlerimi Henriette'den ayıramadım. Bütün fırtınanın durulmasından aldığı o tertemiz ifadesiyle hala sayısız sevgilerle donatmaya devam ettiğim ama aşkıma karşılık vermeyen yüzünün beyazlığıyla büyülenmiştim sanki. Bu sessiz duruşta ve soğuk görünümde ne büyük bir ihtişam vardı. İnsanda ne düşüncelere yol açmıyordu ki. Bu mutlak dinlenmede ne büyük bir güzellik, bu hareketsizlikte ne büyük bir zulüm vardı. Bütün geçmiş onda henüz mevcuttu. Gelecek de onda başlıyordu. Ah, ölüyken de seviyordum onu, canlıyken olduğu kadar. Daha ertesi gün, serin bir güz sabahı, Kontes'i son mekanına kadar götürdük. Tabutunu, ihtiyar seyiz, baba oğul Martin Öler ve Manet'in kocası taşıdı. Onu bulmak üzere bir vakitler o kadar sevinçle çıkmış olduğum yokuştan indik. Endire Vadisi'nden geçip Şase Bucağı'nın ufak mezarlığına geldik. Kilisenin arka tarafına düşen bir yerdi burası. Bir tepeciğin üstünde zavallı bir köy mezarlığıydı. Henriette Hristiyan alçak gönüllülüğü içinde başının üstünde tahtadan kara bir haç olacak şekilde gömülmek istemişti. Vadinin ortasında bucağın kilisesini ve mezarlığını görür görmez bir titremedir aldı beni. Ne yazık! Hepimizin hayatında bir Golta, İsa'nın çarmıha gerildiği dağ vardır. Yüreğimize bir mızrak yiyerek ilk 33 yaşımızı orada bırakırken başımızdaki gülden halenin yerine dikenden bir çelenk geçirildiğini de duyarız. Bu tepe bundan böyle benim için bir kefaret dağı olacaktı. Büyük bir insan kalabalığı yürüyordu ardımızdan. Yaptığı iyilikleri içine gömdüğü bu vadinin üzüntüsünü belirtmek için koşup oraya gelmişti herkes. Sırdaşı Manet'ten öğrendik. Yoksullara yardım etmek için biriktirdiği para yetmezse giyiminden kesiyormuş. Giydirilmiş çıplak çocuklar, yeni doğan yavrulara yollanmış kundak takımları, yardım eli uzatılmış analar, eli ayağı tutmaz ihtiyarlar için kışın değirmenciye verilen buğday çuvalları, zavallı bir aileye tam zamanında verilen bir inek, kısacası bir dindar kadına, bir anaya, bir şato hanımına yaraşan bütün hareketler. Dahası var, sevişen çiftleri birleştirmek için tam zamanında yetiştirilmiş drahomalar, askerlik kurası çıkmış gençlere verilen bedel paraları, başkalarının mutluluğu artık mutlu olamayacak kimselerin sevincidir diyen kadının, seven kadının insana duygu ve heyecanlar verici armağanlarıydı bütün bunlar. 3 günden beri geceleri bütün sohbetlerde anlatılan bu şeyler cenaze törenine katılanların sayısını pek çok arttırmıştı. Ben Jacques ve iki rahiple beraber tabutun arkasında yürüyordum. Geleneğin gereğine uyarak Kont ve Madeleine törene katılmamışlar, tek başlarına Clochegarde'da kalmışlardı. Manet ne olursa olsun gelmek istemişti. Hıçkırıkları arasında birçok defalar, "Zavallı adam, zavallı adam, işte sonunda mutluluğa kavuştu," dediğini işittim. Cenaze alayı değirmenler yolundan ayrıldığı sırada ağlaşmalarla karışık, büyük ve ortak bir inilti duyuldu. Sanki vadide yitirdiği bu ruhun hatırasına gözyaşı dökmekteydi. Kilise insanla dolmuştu. Ayinden sonra mezarlığa gidildi, haçın yanına gömülecekti. Tabutunun üstüne taş toprak dökülürken artık dayanamayacak bir hale gelmiştim. Gücüm kalmadı. Sendeledim, beni tutmaları için Martin Öler'e ricada bulundum. yarı ölü bir halde Saşe şatosuna götürdüler beni. Şato sahipleri nezaketle orada kalmamı teklif ettiler, kabul ettim. Niçin saklamalı? Kloşgord'a dönmeyi hiç içim götürmüyordu. Kloşgord'u görürüm diye Fraspel'a bile bulunmak istemiyordum. Burada ona yakındım. Birkaç gün pencereleri size önceleri anlattığım o sakin ve ıssız vadiciye bakan bir odada kaldım. Burası 200 yıllık meşelerle çevrili geniş bir yerdir. Büyük yağmurlarda ortasından seller akar, bu manzara dalmak istediğim ağır ve büyük düşünce ortamına uyuyordu. Kloşgord'a kalmakla oradakilere nasıl bir huzursuzluk vereceğimi o korkunç gecenin ertesi günü anlamıştım. Henriette'in ölümü üzerine şiddetli buhranlar geçiren Kont aslında bu korkunç olayı beklemekteydi. Meseleyi olduğu gibi kabul etmenin doğurabileceği bir kayıtsızlığa benzeyen bir boyun eğiş içindeydi. Bunun birçok kereler farkına varmıştım. Sonra Henriette'de açmaya cesaret edemediğim şu mektubu kocasının önünde diz çökmüş bir halde bana verdiği ve buna karşı sevgisinden söz ettiği zaman bu kuşkulu adam beklediğim kahredici bakışlarla bakmamıştı yüzüme. Karısının sözlerini onun alabildiğine temiz bildiği vicdanının sonsuz inceliğine bağlamıştı. Onun bu bencil duygusuzluğunu normal karşılamak gerekir. Bu iki yaratığın vücutları gibi ruhları da birbirleriyle birleşmiş değildi. Duyguları canlandıran o sürekli bağlantıyı kuramamışlardı aralarında. Oysa bu öylesine kuvvetli bir bağdır ki koptuğu zaman birçok yerimizi bizden götürür. İliklerimize kadar işlemiştir. Yüreğimizin en ıssız köşelerine kadar uzanır. Madeleine'in bana karşı beslediği düşmanca duygular Kloşgord'un kapısını benim için kapamış bulunuyordu. Bu katı yürekli kız annesinin tabutu başında bile kinini unutmamıştı. Bu yüzden oraya gidersem bana hep kendinden bahsedecek kont ile tükenmez nefretini her fırsatta gösterecek olan evin hanımı arasında müthiş huzursuz olacaktım. Bir zamanlar çiçeklerin bile lütufkar olduğu, merdiven basamaklarının bile güzel şeyler söylediği, bütün balkonlarını, kuyu ağızlarını, korkuluklarını ve taraçalarını, ağaçlarını hatıralarımla bezediğim bir yere böyle bir halde gidebilir miydim? Her şeyin beni sevmiş olduğu yerde nasıl olur da böylesine lanet edilmeye dayanabilirdim? Bu yüzden daha baştan kesin kararımı vermiştim. Heyhat! İnsan yüreğinden doğmuş aşkların en ateşlisini böyle bir sonuç bekleyecekti demek. Belki bu davranışımı beğenmeyenler çıkabilirdi. Ne yapayım? Vicdanımın buyruğu bu şekildeydi. Gençliğin en güzel duyguları, en büyük dramları böyle sona eriyor işte. Benim Tours'dan Kloşgord'a gitmek için yola çıkışım gibi hemen hepimiz her sabah yüreğimiz aşka susamış, içimiz içimize sığmayarak yola çıkarız. Sonra bütün varlığımız acı deneylerden geçtiği, insanların ve olayların içine düştüğümüz zaman her şey yavaş yavaş ve hiç farkında olmadan küçülür. Kala kala geriye bir kül yığınının içindeki bir altın parçacığı kalır. Hayat dediğim budur işte. Gerçek hayat olduğu gibi hayat. Bir yanda büyük büyük iddialar, öbür yanda küçücük gerçekler. Bütün çiçeklerimi mahveden bu darbeden sonra ne yapacağımı sorarak kendim üstüne uzun düşüncelere daldım. Şuna geldim sonunda. Hırsın dolan başlı yollarından yürüyerek politikaya ve bilime sarılacaktım. Soğuk bir devlet adamı olacak, sevmiş olduğum o kutsal kadına sonuna kadar sadık kalacaktım. Gözlerim tunç gövdeli, yüksek doruklu meşelerin yarattığı enfes manzaraya dalarken kafamda düşüncenin biri gidip biri geliyordu. Henriette'nin erdemi bir toyluktan mı ibaretti? Onun ölümünden benim sorumluluk payım neydi? Bunları soruyordum kendi kendime. Pişmanlıklarım pençesinde kıvranıyordum. Nihayet tatlı bir güz öğlesinde gökyüzünün Turen'de o son derece güzel son gülümsemelerinden birinde vasiyetine göre ancak ölümünden sonra açmam gereken mektubu okudum. Bakın size de okuyayım da bende bıraktığı izlenimleri siz takdir edin. Madame de Morzov'un Vicomte Félix de Vandesene'ye mektubu. Félix, çok sevilmiş dost, size şimdi yüreğimi açmam gerekiyor. Bunu sizi ne kadar sevdiğimi belirtmekten çok, açtığınız yaraların derinliğini, ağırlığını gözlerinizin önüne sererek görevinizin büyüklüğünü göstermek için yapıyorum. Uzun yolculuğun yorgunluğuyla bitkin, savaş sırasında aldığım yaralarla perişan bir halde yere serilirken, içimdeki kadın öldü. Yalnız anne olarak hayatta kaldım. Çektiklerimin başlıca nedeninin nasıl kendinizin olduğunuzu göreceksiniz dostum. Daha sonra indirdiğiniz darbelere seve seve göğüs gerdim. Ama işte bugün bende açtığınız son bir yarayla ölmekteyim. Yine de sevdiğimiz kimsenin hançeriyle açılan yaranın büyük hazları var. Yakında acılarım beni iyice güçsüz bırakacak şüphesiz. Bu yüzden aklımın son parıltılarından faydalanarak çocuklarımı yoksun bırakmış olacağınız kalbin yerini almanız, eksikliğini duyurmamanız için yalvaracağım. Sizi daha az sevseydim bu görevi üstlenmenizi emrederdim. Ama kutsal bir pişmanlığın etkisi altında ve sevginizin bir çeşit devamı olarak bu görevi kendiliğinizden benimsemenizi tercih ediyorum. Bizim aşkımız hep pişmanlıkla ve yaptığımızın cezasını göreceğiz korkusuyla dolu olmadı mı? Birbirimizi her zaman sevdiğimizi de biliyorum. Sizin hatanızın felaketi hazırlaması, bu hatanın büyük olmasından çok, ona benim büyük bir önem vermemden, içimde ona uğursuz bir yankı kazandırmamdan ileri geldi. Size kıskanç olduğumu hem de nasıl kıskanç olduğumu söylememiş miydim? İşte şimdi de mezarımı kazıyor bu kıskançlık. Yine de fazla üzülmeyin. İnsanların koyduğu yasalara göre hareket etmiş olduk. Kilise en kutlu üyelerinden birinin ağzıyla bana şöyle dedi. Tanrı emirleri uğrunda kendi tabii isteklerine gem vuranlara karşı cömert ve bağışlayıcı olacaktır. Sevgilim, her şeyi anlatacağım size. Bir tek düşüncem bile sizden saklı kalsın istemem. Son nefesimde Tanrı'ya itiraf edeceğim her şeyi siz de bilesiniz istiyorum. Çünkü Tanrı nasıl göklerin kralıysa siz de gönlünüzün kralısınız. Dük d'Angoulême şerefine verilen o şenliğe, ömrümde katılmış olduğum o tek şenliğe kadar evlilik hayatı, beni genç kızların ruhuna meleklerin güzelliğini veren o bilgisizlik içinde bırakmıştı. Anne olmuştum, evet orası öyle ama aşkta izin verilen zevklerin hiçbiriyle sarsılmış değildim. Nasıl olmuştu da böyle kalmıştım, orasını hiç bilmiyorum. İçimde her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini de bilmiyorum. O günkü öpüşünüzü hatırlıyor musunuz? Bu öpüş bütün hayatıma hakim oldu. Ruhumda izler bıraktı. Sizin kanınızdaki ateş benim kanıma da geçti. Gençliğinizi aşıladınız bana. Arzularınız kalbimde işledi. Yerimden öylesine mağrur bir tavırla doğrulduğum zaman hiçbir dilde, hiçbir kelime ile anlatamayacağım bir coşku içindeydim. Tıpkı çocuklar gibi, çünkü onlar da ilk aydınlığın gözlerine girişini, hayatın dudaklarına bir öpücük gibi konduğunu anlatacak kelimeyi hiçbir zaman bulamamışlardır. Evet, bir yankıydı bu. Karanlığı delen bir ışık, evrene kazandırılmış bir hareketti. Bunlar değilse de yine bunlar gibi hızlı bir şeydi ama daha da güzeldi. Çünkü ruhun hayatıydı, özüydü. Dünyada benim bilmediğim tuhaf bir şey, düşünceden daha güzel bir güç bulunduğunu anladım. Bu tuhaf şey, bütün düşünceler, bütün güçlerdi sanki. Paylaşılmış bir heyecanda beliren bütün bir gelecekti. O andan sonra anne niteliğim azaldı, yarıya indi. Yüreğimin üstüne düşen bu yıldırım, ben farkında olmadan içimde uyumakta olan arzuları uyandırdı. Teyzemin beni alnımdan öperek neden zavallı Henriette diye haykırdığını birdenbire sezdim. Kloşgor'da dönünce ilkbahar yeşermekte olan yapraklar, çiçeklerin kokusu, güzel beyaz bulutlar, Endre ırmağı, gök, her şey bana o zamana kadar anlaşılmamış olan ve sizin duygularıma geçirdiğiniz hareketten birazını sunan bir dille konuşuyordu. Siz o akşamki müthiş öpüşleri unutmuşsunuzdur belki. Bense onları belleğimden silmeyi başaramadım. Şimdi de işte onlardan ölüyorum. Evet, ondan sonra sizi ne zaman görmemişsem o coşkulu canlanmıştır içimde. Sizi görünce, hatta geleceğinizi sezince o coşku gelip yüreğimi doldurmuştur. Zaman da, şu benim iradem de içimdeki isteklere engel olamıyordu. Elimde olmadan, bu zevkler nasıl şeyler acaba diye sık sık sorup duruyordum kendi kendime. Bakışmalarımız, elimin üstüne kondurduğunuz saygılı öpüşler, kolumun kolunuza yaslanışı, sevgi dolu taşan sesiniz, kısacası en küçük şeyler bile beni öylesine titretiyordu ki, hemen her zaman gözlerimi bir bulut kaplıyordu ve isyan eden duygularımın gürültüsüyle uğulduyordu kulaklarım. Ah, büsbütün soğuk davranmaya çalıştığım böyle anlarda beni kollarınıza almış olsaydınız mutluluktan ölebilirdim. Bazen beni zor kullanarak elde etmenizi de istemedim değil. Ama okuduğum dualar bu kötü düşünceyi kafamdan kovuyordu. Çocuklarımın ağzından durup dururken adınız çıkmasın. Yüzüme hemen renk geliyor, yüreğime daha sıcak bir kan doluyor, yüzüm kızarıyordu. Madeleine sizden söz etsin diye bin dereden su getiriyordum. Öylesine seviyordum bu duygu kaynaşmasını yaşatmayı. Daha ne söyleyeyim? Yazınızda bir büyü buluyor, bir resme bakar gibi uzun uzun bakıyordum mektuplarınıza. Daha bu ilk günde üzerimde kurduğunuz böyle ezici bir hakimiyet, ileride ruhunuzu okumak şansını kazandığım zaman nasıl büyür, sonsuzlaşır bir düşünün dostum. Sizin o kadar temiz kalpli, dürüst, açık fikirli, o kadar büyük işler başaracak güçte olduğunuzu, daha bu yaşta hayatın ne demek olduğunu kavramış bulunduğunuzu görünce ne büyük bir mutluluk duymuştum. Erkektiniz ve çocuktunuz, sıkılgandınız ve cesurdunuz. İkimizin de aynı çileyi doldurduğumuzu öğrenmek ne büyük bir sevinçti. Birbirimize içimizi döktüğümüz o akşamdan sonra sizi yitirmek benim için artık ölüm demektir. Bu yüzden bencilliğimin sesine uyarak yanımda alıkoydum sizi. Monsieur de Leberge, benden uzaklaşırsanız öleceğimi anladı, çok üzüldü. Ruhumda ne var ne yok hepsini okuyan bir adamdı. Ama çocuklarım ve kont için yaşamam gerektiğine hükmetti. Evimin kapısını size kapamam için üstelemedi. Çünkü hareketlerimle de düşüncelerimle de temiz kalacağıma söz vermiştim ona. İnsan düşüncelerine hakim olamaz ama düşünceleri acılar arasında hapsetmek, zararsız hale getirmek mümkündür, dedi bana. Onu hiç görmeden düşünürsem her şey mahvolur. Onun benim yanımda kalmasına izin verin, ben de temiz kalayım, diye karşılık verdim. Sert bir adam olan bu iyi kalpli ihtiyar, iyi niyetime karşı hoşgörüyle davrandı. İleride kızınızı kendisine vermeyi düşünerek bir oğlunuzu sever gibi seversiniz onu, dedi. Sizi kaçırmamak için acılarla dolu bir hayata göğüs gerdim. İkimizi de aynı boyundurağa koşulmuş, görünce zevk duyarak çektim acılarımı. Cinsel duygulardan uzak oldum, kocama sadık kaldım. Sizin kendi ülkenizde tek adım atmanıza meydan vermedim. Felix, aşkımın büyüklüğü yeteneklerimi de etkisi altına almıştı. Monsieur de Morzov'un bana çektirdiklerini günahımın kefareti sayıyor, suçlu eğilimlerimi cezalandırmak için gurur içinde katlanıyordum bunlara. Eskiden mırıldanır, sızlanırdım ama sizi yakınımda duyduğum zamandan beri biraz neşe kazandım. Monsieur de Morzov'a da yaradı bu. Bana verdiğiniz bu güç olmasaydı size anlatmış olduğum iç hayatımın çalkantılarına dayanmaz çoktan ölüp giderdim. Gerçi hatalarımda sizin çok payınız oldu ama görevlerimi yerine getirmekliğim yolunda da etkileriniz büyüktü. Çocuklarım için de öyle oldu. Onları bir şeyden yoksun bıraktığım kanısındaydım. Kendileriyle yeterince ilgilenemiyordum diye kaygılanıyordum. Hayatım sürekli bir acı ama benim severek çektiğim bir acı haline gelmişti. Annelik duygularımın, dürüstlüğümün azaldığını duydukça büyük bir pişmanlık içine giriyor ve görevlerimde kusur etmiş olmaktan korkarak her şeyi fazlasıyla yerine getirmek istiyordum. Günah işlemekten sakınmak için sizinle benim arama Madeleine'i koydum. Sizi birbirinize adayarak engeller yükselttim. Ama ne güçsüz engellerdi bunlar. Bende yarattığınız coşkuları hiçbir şey boğamıyordu. Yanımda olun ya da uzakta olun, üstümdeki etkinizin gücü değişmiyordu. Madeleine sizin olacaktı ya, artık onu Jack'a karşı kayırmaya başlamıştım. Ama sizi kızıma mücadelesiz bir şekilde bırakmak da istemiyordum. Birbirimize rastladığımızda henüz 28'indeydim. Sizin de 22'nizde olduğunuzu düşünüyordum. Aradaki farkı az görmeye çalışıyor, hastalıklı bir takım umutlara bırakıyordum kendimi. Oh Felix, sizi pişmanlıklardan korumak için sonra duygusuz bir kadın olmadığımı, aşk acılarımızın sarsıcılık yönünden eşit olduğunu, Arabella'nın bana karşı hiçbir üstünlüğü bulunmadığını bilmeniz için anlatıyorum bunları. Ben de erkeklerin bayıldıkları o düşmüş ırkın kızlarından biriydim. Öyle bir an geldi ki mücadeleye iyice korkunçlaştı. Artık ağlayarak geçiriyordum bütün gecelerimi. Saçlarım dökülmeye başladı. Size verdiğim saçları düşünün. Monsieur de Morzov'un tutulduğu hastalığı hatırlarsınız. O sıralarda gösterdiğiniz ruh yüceliği beni yükselteceğine alçaltmış, ufaltmıştı. Yazık, o günden sonra gösterilen kahramanlığa karşı borçlu olunan bir mükafat gibi kendimi size vermeyi düşünüyordum. Ne var ki bu çılgınlık uzun sürmedi. Bulunmayı istemediğiniz o ayin sırasında Tanrı'nın ayakları dibine bıraktım bu mükafatı. Jack'ın hastalığı ve Madeleine'in acıları Tanrı'nın şaşırmış bir koyunu kendine doğru şiddetle çekebilmek için yaptığı tehditler gibi gelmişti bana. Sonra tutup şu İngiliz kadınına sevdalandınız. Pek tabii olan bu sevdada bilmediğim bazı şeyleri öğrenmeme yaradı. Madeleine bir engel olmaktan çıktı. Fırtınalı hayatımdaki bitmez tükenmez çarpıntılar ve dinden başka hiçbir desteğim olmadan kendimi yenmek için harcadığım çabalar her şey beni öldürmekte olan şu hastalığı hazırladı. Bu müthiş darbe kimseye bahsetmediğim büyük bunalımlara düşürdü beni. Bu gizli trajedinin ancak ölümle sonuçlanabileceği kanısındaydım. Lady Dudley'li olan ilişkileriniz konusunda annemin yazdığı mektupla sizin gelişiniz arasında geçen 2 ay öfke, kıskançlık, azgınlık nöbetleriyle dolu olarak geçti. Paris'e gidecektim, kan dökmeye susamış bir halim vardı. Bu kadın ölsün istiyordum. Çocuklarımın okşayışları beni duygulandırmaz olmuştu. O zamana kadar benim için bir merhem olmuş dualarda ruhumdaki fırtınayı yatıştıramıyordu. Kıskançlık bir gedik açtı benliğimde. Ölüm bu gedikten girecekti içeriye. Yine de gizleyebildim bunları. Yüzüme bakan kimse bir şey anlamadı. Evet, bu mücadele dönemi Tanrı ile benim aramda bir sır olarak kaldı. Sonra öğrendim ki benim sizi sevdiğim kadar siz de beni seviyorsunuz. Bana ihanet eden düşünceniz değil, tabiatınızdır. Yeniden yaşamak isteği duydum bunu öğrenince. Ama vakit çok geçti artık. Tanrı kendi kendine karşı olduğu gibi ona karşı da dürüst olan ve acılarıyla sık sık tapınağın kapısına gelen bir yaratığa acımış olmalı ki beni kanatlarının altına almıştı.